Ayrım 32, Cehennem, Dan Brown, sayfa 444. 80. Bölüm. The Mendasium'un üst güvertesindeki Langdon cilalı tik küpeşteyi kavradı ve titreyen bacaklarını sabitleyerek soluklanmaya çalıştı. Deniz havası giderek soğuyordu. Alçaktan uçan ticari uçaklar ona Marco Polo havalimanına yaklaştıklarını söylüyordu. ''Size Bayan Brooks'la ilgili anlatmam gereken bazı şeyler var.'' Amir ile Doktor Sinski kendini toparlaması için ona biraz zaman vererek küpeştenin başında sessizce ama ilgiyle yanında durdular. Aşağıdayken Langdon'a anlattıkları şey onu öylesine sarsmıştı ki biraz hava alması için Sinski onu güverteye çıkartmıştı. Deniz havasının canlandırıcı bir etkisi vardı ama Langdon hala zihninin açıldığını hissetmiyordu. Yapabildiği tek şey geminin dümen suyuna boş gözlerle bakmak ve az önce duyduklarına bir nebze olsun mantıklı bir açıklama getirebilmekti. Amire göre Sienna Brooks ile Bertrand Zobrist uzun süre sevgili olmuşlardı. Bir tür yeraltı transhümanist hareketinin içinde birlikte yer almışlardı. İsmi Felicity Sienna Brooks'tu ama FS-2080 kod adı ile tanınıyordu. Ki bu onun isminin baş harflerinden ve 100. doğum yılının bileşiminden oluşuyordu. Hiç mantıklı gelmiyor. Amir Langdon'a Sienna Brooks'u farklı bir kaynak aracılığıyla tanımış ve ona güvenmiştim dedi. Bu yüzden geçen yıl bana gelip zengin bir müşteri adayıyla görüşmemi istediğinde ona peki demiştim. Bu kişinin Bertrand Zobrist olduğu ortaya çıktı. Benden başyapıt üzerinde kimseye görünmeden çalışabileceği güvenli bir yer sağlamamı istedi. Çalınmasını istemediği yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını sandım. Veya belki de Dünya Sağlık Örgütü'nün etik kısıtlamalarıyla çelişen genetik bir araştırma yapıyordu. Soru sormadım ama inan bana bir salgın hastalık yarattığı asla aklıma gelmedi. Langdon güçlükle başını salladı, şaşkınlık içindeydi. Amir konuşmaya devam etti. Zobrist bir Dante tutkunuydu. Bu yüzden Floransa'da saklanmayı tercih etti. Kuruluşum da ona ihtiyaç duyabileceği her imkanı sağladı. Yaşama alanıyla birlikte gözlerden uzak bir laboratuvar, farklı isimler ve güvenli iletişim alanları. Güvenliğinden yemeğine ve özel ihtiyaçlarına kadar her şeyden sorumlu bir kişisel ateşe. Zobrist ne kredi kartı kullandı ne de insanların arasında göründü. Bu yüzden bulunması imkansızdı. Tanınmadan yolculuk edebilmesi için kılığını değiştirdiğimiz, farklı isim kullandığımız ve alternatif seyahat evrakları hazırladığımız da oldu. Sustu. Soluplon torbayı yerleştirdiğinde böyle bir hizmetten faydalanmış olmalı. Sinirlendiğini belli etmemek için pek çaba sarf etmeyen Sinski nefesini bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü geçen yıldan bu yana onu yakalamaya çalışıyordu ama o sanki yeryüzünden silinmiş gibiydi. Amir Sienna'dan bile saklanıyordu dedi. Anlayamadım. Başını kaldıran Langdon genzini temizledi. Sevgili olduklarını söylemiştiniz yanılmıyorsam. Öyleydiler ama saklanmaya karar verince onunla ilişkisini kesti. Onu bize gönderen kişi Sienna olduğu halde Zobrist'le yaptığım anlaşmaya göre o ortadan yok olunca Sienna da dahil kimse nerede olduğunu bilmeyecekti. Anladığımız kadarıyla saklandıktan sonra hasta olduğunu ve 1-2 yıla kadar öleceğini, Sienna'nın onu çürürken görmesini istemediğini söyleyen bir veda mektubu göndermiş. Zobrist, Sienna'yı terk mi etmiş? Amir Sienna bilgi almak için beni aradı dedi ama ben aramalarına cevap vermedim. Müşterimin isteklerine saygı göstermek zorundaydım. Konuşmaya Sinski devam etti. Zobrist 2 hafta önce Floransa'daki bir bankaya gidip kasa kiraladı. O gittikten sonra bankanın yeni yüz tanıma yazılımı kılık değiştirmiş adamın Bertrand Zobrist olduğu bilgisini takip sistemimize iletti. Floransa'ya giden ekibim yaşadığı yeri bulmak için bir haftasını harcadı ama ev boştu. İçeride çok bulaşıcı bir tür patojen ürettiğine ve başka bir yere sakladığına dair deliller bulduk. Sinski sustuktan sonra devam etti. Onu bulmak zorundaydık. Ertesi sabah daha güneş doğmadan Arno Nehri kıyısında yürürken onu gördük ve hemen peşine düştük. İşte o zaman Badia Kulesi'ne kaçtı ve atlayarak intihar etti. Amir bunu yapmayı zaten kafasına koymuş olabilir diye ekledi. Fazla ömrü kalmadığına inanıyordu. Sinski sonunda anladı ki Sienna da onu arıyormuş. Floransa'ya geldiğimizi bir şekilde öğrenmiş ve yerini tespit etmiş olabiliriz düşüncesiyle yaptıklarımızı takip etmiş. Maalesef Zobrist'in intiharına yetişmiş dedi. Hem sevgilisi hem de akıl hocası olan birinin atlayarak intihar ettiğini görmek onun için yıkıcı olmalı. Sinski'nin anlattıklarını anlamakta güçlük çeken Langdon kendini hasta gibi hissediyordu. Tüm bu senaryoda güvendiği tek kişi Sienna'ydı ama şimdi bu insanlar ona aslında başka biri olduğunu anlatıyorlardı. Ne derlerse desinler Zobrist'in salgın yaymasına Sienna'nın göz yumacağına inanmıyordu. Yoksa bunu yapar mıydı? Sienna ona türümüzün yok olmasını engellemek için nüfusun yarısını öldürür müydün diye sormuştu. Langdon tüylerinin ürperdiğini hissetti. Sinski Zobrist öldükten sonra bankayı kasayı açmaya zorlamak için nüfuzumu kullandım. İçinden bana yazılmış bir mektup çıktı. Bir de tuhaf bir cihaz vardı. Langdon projektör diyerek tahminde bulundu. Doğru, mektupta cehennem haritası olmadan kimsenin bulamayacağı bu yere ilk giden kişinin ben olmamı istediğini yazıyordu. Langdon küçük projektörün yansıttığı Botticelli tablosunu gözünde canlandırdı. Amir Zobrist o kasanın içindekileri Doktor Sinski'ye ulaştırmam için benimle anlaşma yapmıştı ama yarın sabah verecektim. Doktor Sinski daha erken ele geçirince paniğe kapılıp müşterimizin isteğine uygun olarak geri almak için harekete geçtik diye ekledi. Sinski Langdon'a baktı. Haritayı vaktinde anlayabileceğimi sanmıyordum. Bu yüzden bana yardım etmeniz için sizinle anlaşma yaptım. Şimdi bunları hatırlıyor musunuz? Langdon başını iki yana salladı. Sizi sessiz sedasız Floransa'ya getirdik. Burada yardım edebileceğini düşündüğünüz biriyle buluşacaktınız. Ignazio Busoni. Sinski onunla dün gece buluştunuz dedi. Sonra da ortadan kayboldunuz. Başınıza bir şey geldiğini sandık. Amir aslına bakarsanız dün gece başınıza bir şey geldi. Projektörü geri alma gayesiyle peşinize Vayenta ismindeki ajanımızı taktık. Sizi Signoria meydanı civarında kaybetti dedi. Kaşlarını çattı. Sizi kaybetmesi çok ciddi bir hataydı. Vayenta suçu bir kuşun üzerine attı. Anlayamadım. Ölen bir kumru. Vayenta'nın anlattığına göre sizi bir kuytudan izlerken mükemmel pozisyon almış. Bu sırada turistler geçiyormuş. Başının üstündeki pencerenin kenarına tüneyen bir kumru aniden ötmeye başlamış. Bakmak için duran turistler önünü kapatmışlar. O daha ara sokağa girmeye fırsat bulamadan siz gitmişsiniz. Öfkeyle başını iki yana salladı. Sonra da izinize saatlerce ulaşamadı. Sonunda sizi bulduğunda bu sefer yanınızda başka bir adam vardı. Langdon Ignazio diye düşündü. Vecchio sarayından maskeyle ayrıldığımız sırada görmüş olmalı. Signoria meydanına kadar sizi takip etti. Ama sonra ikiniz de onu gördünüz ve farklı yönlere kaçmaya karar verdiniz. Langdon işte buna anlam verebiliyorum diye düşündü. Ignazio maskeyle birlikte kaçtı ve kalp krizi geçirmeden önce onu vaftizhanede sakladı. Amir ama sonra Vayenta korkunç bir hata yaptı dedi. Beni başımdan mı vurdu? Hayır, kendini çok erken açık etti. Daha hiçbir şeyden haberiniz olmadan sizi sorguya çekti. Haritayı deşifre ettiniz mi veya Doktor Sinski'ye bilmesi gerekenleri anlattınız mı öğrenmemiz gerekiyordu. Bilgi vermeyi reddettiniz. Ölseniz de anlatmayacağınızı söylediniz. Ölümcül bir salgın hastalık arıyordum. Biyolojik silah ile geçirmeye çalışan askerler olduğunuzu sanmışımdır. Tornistan eden dev makineler havaalanının yükleme dokuna yaklaşırken gemiyi yavaşlatmıştı. Langdon uzakta yakıt alan C-130 nakil uçağını görebiliyordu. Gövdesinin üzerinde Dünya Sağlık Örgütü yazıyordu. O sırada Brüder yüzünde keyifsiz bir ifadeyle içeri girdi. Öğrendiğime göre 5 saat süresince bölgedeki tek yetkin tepki ekibi biziz. Yani başımızın çaresine bakacağız. Sinski oturduğu yerde çöktü. Yerel yetkililerle koordinasyon kurulacak mı? Brüder dikkatle cevap verdi. Şimdilik hayır. Ben öyle olmasını tavsiye ederim. Şu anda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bu yüzden onların da yapacağı fazla bir şey yok. Ayrıca salgın önleme operasyonu onların uzmanlık alanına girmiyor. Faydadan çok zarar getirmelerine sebep olabiliriz. Sinski başını sallayarak primum non nocere diye fısıldadı. Tıp etiğinin temel kuralını tekrar etmişti. Öncelikle hiçbir zarar verme. Brüder son olarak hala Sienna Brooks'tan haber alamadık dedi. Amire şöyle bir baktı. Venedik'te ona yardım edebilecek bir tanıdığı olup olmadığını biliyor musunuz? Varsa hiç şaşırmam diye yanıt verdi. Zobrist'in her yerde müritleri vardı. Eğer Sienna'yı tanıyorsam görevini yerine getirmek için mümkün olan tüm kaynaklardan faydalanacaktır. Sinski Venedik'ten ayrılmasına izin veremezsiniz dedi. Şu solüblon torbanın ne halde olduğunu bilmiyoruz. Eğer biri bulursa plastiğin patlayıp virüsün suya karışması için hafifçe bir dokunmak bile yeter. Durumun vahametinin farkına varırlarken herkes bir süreliğine sustu. Langdon üzgünüm ama benim başka kötü haberlerim var dedi. Kutsal bilgeliğin yaldızlı muzeyonu sustu. Sienna yerini biliyor, nereye gittiğimizi biliyor. Ne? Sinski'nin sesinde panik vardı. Bulduğunuz şeyi Sienna'ya anlatma fırsatını bulamadığınızı söylediğinizi sanmıştım. Hani ona sadece yanlış ülkede olduğunuzu söylemiştiniz? Langdon doğru dedi. Ama Enrico Dandolo'nun mezarını aradığımızı biliyordu. İnternette arama yaptığı anda yerini öğrenir. Ve Dandolo'nun mezarını bulursa çözünen torba da fazla uzağında olmayacaktır. Şiir batık saraya giden suyun şırıltısını takip et diyordu. Lanet olsun. Brüder birden söylenip sert adımlarla odadan çıktı. Amir bizi bu konuda geçemez dedi. Ondan önce davrandık. Sinski derin bir iç çekti. Ben o kadar emin olmazdım. Aracımız yavaş ilerliyor ve görünüşe bakılırsa Sienna Brooks'un kaynakları zengin. The Mendacium rıhtıma yanaşırken Langdon pistte duran hantal C-130'a tedirgin bir ifadeyle bakıyordu. Uçuşa elverişli görünmüyordu ve hiç penceresi yoktu. Ben bunu daha önce binmiş miyim? Langdon hiçbir şey hatırlamıyordu. Belki rıhtıma yanaşan geminin sallantısından, belki de klostrofobik uçağa binme endişesinden Langdon'ın aniden midesi bulanmaya başlamıştı. Sinski'ye döndü. Uçabilecek kadar iyi hissettiğimi sanmıyorum. Bir şeyiniz yok dedi Sinski. Çok zor bir gün geçirdiniz ve elbette vücudunuzdaki toksinler de var. Toksinler mi? Langdon geriye doğru sendeli. Neden bahsediyorsunuz? Niyet ettiğinden daha fazla konuştuğu anlaşılan Sinski bakışlarını kaçırdı. Profesör üzgünüm. Ne yazık ki tıbbi durumunuz başınıza aldığınız basit bir yaradan daha karmaşık. Bazilika'da yere düşen Ferris'in göğsündeki izi hatırlayan Langdon korkuya kapıldı. Neyim var? Nasıl açıklayacağına karar veremiyormuş gibi görünen Sinski tereddüt etti. Önce sizi uçağa bindirelim. 81. Bölüm. Muhteşem Ferrari Kilisesi'nin doğusunda bulunan Pietro Longhi Atölyesi, Venedik'in tarihi kostümler, peruklar ve aksesuarlar satan belli başlı mağazalarından biriydi. Müşteri listesi film şirketleri, tiyatro toplulukları ve Venedik Karnavali'nin abartılı baloları için onları giydirecek personelin uzmanlığına güvenen nüfuzlu kişilerden oluşuyordu. Kapı yüksek sesle tıngırdadığında tezgahtar mağazayı kapatmak üzereydi. Adam başını kaldırınca at kuyruklu sarışın bir kadının telaşla içeri girdiğini gördü. Sanki kilometrelerce koşmuş gibi nefes nefeseydi. Kadın endişeli ve çaresiz gözlerle aceleyle tezgaha doğru ilerledi. Nefes nefese bir halde Giorgio Venci ile görüşmek istiyorum dedi. Tezgahtar hangimiz istemiyor ki diye içinden geçirdi. Ama o büyücüyü kimse göremiyor. Atölyenin baş tasarımcısı olan Giorgio Venci sihrini perdenin arkasından konuşturuyor, müşteriye nadiren ancak önceden randevu almışlarsa görüşüyordu. Çok zengin ve nüfuzlu biri olan Giorgio kimi tuhaflıklarıyla da tanınırdı. Yalnızlık tutkusu da bunların arasında sayılabilirdi. Tek başına yemek yer, tek başına yolculuk yapar ve sürekli Venedik'teki turist sayısının çokluğundan şikayet ederdi. Arkadaşlık etmekten hiç hoşlanmazdı. Tezgahtar önceden çalımışılmış bir gülümsemeyle, "Üzgünüm," dedi. "Maalesef Signore Venci burada değil, size ben yardımcı olabilir miyim?" "Sienna Giorgio burada," dedi. "Dairesi üst katta, ışığının açık olduğunu gördüm. Ben arkadaşıyım, acil bir durum söz konusu." Kadının çok gergin olduğu belliydi. Arkadaşı olduğunu iddia ediyor. "Georgia'ya kim geldi?" diyeyim. Kadın tezgahtan bir kağıt parçası alıp üzerine birkaç harf ve sayı yazdı. Kağıdı tezgahtara uzatıp "ona bunu verin" dedi. "Ve lütfen acele edin, fazla zamanım yok." Tezgahtar tereddüt içinde kağıdı yukarı götürüp uzun masanın üzerine bıraktı. Giorgio kamburu çıkmış bir halde dikiş makinesinin önünde oturuyordu. Tezgahtar fısıltıyla "Signore" dedi, "sizi görmek isteyen bir hanım var. Acil bir durum olduğunu söylüyor." Giorgio ne işine ara verdi ne de başını kaldırıp ona baktı. Elini uzatıp kağıdı aldı ve yazıyı okudu. Dikiş makinesini durdurdu. Kağıdı minik parçalara ayırırken "onu hemen yukarı gönder" dedi. 82. Bölüm. Adriyatik'in üzerinde yükselmeye devam eden muazzam C-130 nakliye uçağı yan yatarak güneydoğuya doğru döndü. Kaskatı kesilmiş olan Langdon kendini sürükleniyormuş gibi hissediyordu. Uçakta pencere olmadığı için bunalmış ve kafasının içinde dönüp duran cevaplanmamış sorulardan şaşkına dönmüştü. Sinski, "tıbbi durumunuz" demişti. "Başınızı aldığınız basit bir yaradan daha karmaşık." Langdon, Sinski'nin kendisine söyleyebileceklerini düşünürken nabzı hızlandı. Ama Sinski o sırada TTD ekibiyle salgın önleme stratejilerini tartışıyordu. Brüder yakınında bir yerde telefonla konuşuyor, Sienna Brooks hakkında hükümet bürolarıyla görüşüyor, arama çalışmaları hakkında bilgi alıyordu. Sienna, Langdon hala onun bu işlerin içinde olduğu iddiasına bir anlam vermeye çalışıyordu. Uçak irtifa seviyesine ulaştığında amir denen adam kabinde ilerleyip Langdon'ın karşısına oturdu. İki elinin parmaklarını çenesinin altında birleştirerek dudaklarını büzdü. "Doktor Sinski size bilgi vermemi, durumunuza bir açıklık getirmemi istedi." Langdon adamın bu karışıklığı biraz olsun gidermek için ne söyleyebileceğini merak ediyordu. Amir açıklamaya başladı. "Daha önce de söylemeye çalıştığım gibi tüm bunlar ajanım Vajenta sizi işlerin içine vaktinden önce bulaştırdığı için oldu. Doktor Sinski adına ne kadar ilerleme kaydettiğinizi veya onunla ne kadarını paylaştığınızı bilmiyorduk. Ama müşterimizin projesinin yerini öğrenirse onu ele geçirmesinden ya da yok etmesinden korktuk. Onu Doktor Sinski'den önce bulmalıydık ve bu yüzden Sinski'nin değil bizim tarafımızda çalışmanıza ihtiyacımız vardı." Amir duraksayıp parmaklarını birbirine vurdu. "Ne yazık ki kartlarımızı göstermiştik ve siz tabii ki bize güvenmediniz." Langdon öfkeyle "bu yüzden mi beni başımdan vurdunuz?" diye karşılık verdi. "Bize güvenmenizi sağlayacak bir plan yaptık." Langdon onu anlamıyordu. "Bir insanı kaçırıp onu sorguladıktan sonra onun size güvenmesini nasıl sağlayabilirsiniz?" Adam huzursuzlukla yerinde kıpırdandı. "Profesör, benzodiazepin olarak bilinen kimyasalları hiç duydunuz mu?" Langdon başını iki yana salladı. "Birçok şeyin yanı sıra travma sonrası stres tedavisinde kullanılan bir ilaç türü. Bildiğiniz gibi bir insan trafik kazası veya tecavüz gibi korkunç bir olay yaşadığında uzun süreli hatıraları çok yıpratıcı olabilir. Sinir bilimciler benzodiazepin kullanımı sayesinde travma sonrası stresi henüz başlamadan tedavi edebiliyorlar." Bu konuşmanın nereye varacağını kestiremeyen Langdon sessizce dinlemeye devam etti. Amir açıklamasını sürdürdü. "Yeni hatıralar oluştuğunda bu olaylar kısa süreli hafızada yaklaşık 48 saat depolandıktan sonra uzun süreli hafızaya göç ederler. Yeni benzodiazepin karışımları kullanarak bir insan kolaylıkla kısa süreli hafızasını yenileyebilir. Kısa süre önce gerçekleşen bu anıları uzun süreli anılara dönüştürmeden önce silebilir. Örneğin bir saldırı kurbanına saldırıdan birkaç saat sonra benzodiazepin verilirse bu anıları sonsuza dek beyninden silebilir ve travma asla benliğinin bir parçası olmaz. Tek kötü tarafı insanın hayatının birkaç gününe dair anıları tamamıyla kaybetmesidir." Langdon hayret içinde karşısındaki adama baktı. "Bana hafızamı kaybettirdiniz." Amir özür dileyen bir ifadeyle nefesini bıraktı. "Maalesef öyle. Kimyasal yolla. Son derece güvenli bir şekilde. Ama evet, kısa süreli hafızanız silindi." Duraksadı. "Kendinizde değilken salgın hakkında bir şeyler sayıkladınız. O zaman bunun nedeninin gördüğünüz projektör görüntüleri olduğunu düşünmüştük. Zobrist'in gerçek bir salgın yarattığı hiç aklımıza gelmedi. Duraksadı. Ayrıca kulağa very sorry, very sorry gibi gelen bir cümle sayıkladınız. Vasari. O sırada projektörle ilgili sadece bu kadarını çözmüş olmalıydı. Çerkatrova. Ama hafıza kaybımın başımdaki yaradan kaynaklandığını sanmıştım. Biri bana ateş etti. Amir başını iki yana salladı. Size kimse ateş etmedi profesör. Başınızda yara yoktu. Ne? Langdon hemen parmaklarını dikiş izlerine ve kafasının arkasındaki şişkinliğe götürdü. O zaman bu ne? Tıraşlı bölgeyi göstermek için saçlarını kaldırdı. Kandırmacanın bir parçası. Kafatasınızda küçük bir kesik açıp derhal dikiş attık. Saldırıya uğradığınıza inanmanız gerekiyordu. Bu bir kurşun yarası değil mi? Amir kendinize geldiğinizde dedi, insanların sizi öldürmeye çalıştığına, tehlikede olduğunuza inanmanızı istedik. Langdon, insanlar beni öldürmeye çalıştılar diye bağırdı. Öfkeli sesi uçaktakilerin dönüp ona bakmalarına neden oldu. Hastane doktorunun, Doktor Marconi'nin soğukkanlılıkla öldürüldüğünü gördüm. Amir, bu sizin gördüğünüzdü dedi. Ama gerçekte olan bu değildi. Vajenta benim için çalışıyordu. Bu tür işlerde çok yetenekliydi. Langdon, insanları öldürmekte mi diye sordu. Amir sakin bir ifadeyle, hayır dedi, öldürmüş gibi yapmakta. Langdon uzun bir süre adama baktı. Göğsünden kanlar akarken yerde yatan sakallı, gür kaşlı doktoru düşünüyordu. Amir, Vajenta'nın tabancası kuru sıkıydı dedi. Doktor Marconi'nin göğsündeki kan torbasını patlatan uzaktan kumandalı bir fişeyi tetikliyordu. Bu arada Doktor Marconi gayet iyi. Duydukları karşısında sersemleyen Langdon gözlerini kapattı. Peki ya hastane odası? Amir apar topar hazırlanmış bir set dedi. Profesör, tüm bunları hazmetmenin çok zor olduğunu biliyorum. Biz çok hızlı çalışmak zorundaydık ve siz de sersemlemiştiniz. Bu yüzden hiçbir şeyin mükemmel olması gerekmiyordu. Uyandığınızda görmek istediğiniz şeyi gördünüz. Hastane dekoru, birkaç aktör ve önceden çalışılmış bir saldırı sahnesi. Langdon'un başı dönüyordu. Amir, şirketimin yaptığı iş bu dedi. İllüzyon yaratmakta çok başarılıyız. Langdon gözlerini ovuşturarak peki Sienna diye sordu. Bir karar vermek zorundaydım ve onunla birlikte çalışmayı seçtim. Önceliğim müşterimin projesini Dr. Sinski'den korumaktı ve Sienna da aynı şeyi istiyordu. Güvenini kazanmak için seni suikastçıdan kurtardı ve ara sokağa kaçmana yardım etti. Bekleyen taksi bize aitti. Arka camında uzaktan kumandalı başka bir ateşleyici vardı ve o da siz kaçarken son efekti yarattı. Taksi sizi alelacele hazırladığımız daireye götürdü. Langdon, Sienna'nın yavan dairesi diye düşündü. Şimdi dairenin neden ikinci el eşyalarla döşenmiş gibi göründüğünü anlıyordu. Bu Sienna'nın Langdon'un üzerine kalıp gibi oturan kıyafetleri olan bir komşusu olmasını da açıklıyordu. Her şey tertiplenmiş bir oyundu. Sienna'nın mesai arkadaşından gelen telefon bile sahteydi. Sienna, ben bu Danikova. Amir devam etti. Amerikan konsolosluğuna telefon ettiğinizde Sienna'nın size bulduğu numarayı aradınız. Telefon The Mendasium'da çaldı. Konsolosluğu aramadım. Hayır. Sahte konsolosluk çalışanı ona hiçbir yere ayrılmayın demişti. Hemen oraya birini gönderiyorum. Sonra Vajenta gelince Sienna onu hemen sokağın karşısında fark etmiş ve parçaları birleştirmişti. Robert, kendi hükümetin seni öldürmeye çalışıyor. Yetkililere haber veremezsin. Tek şansın projektörün ne anlama geldiğini çözmek. Amir ve esrarengiz örgütü Langdon'ın Sinski için değil kendileri için çalışmasını sağlamışlardı. Yarattıkları illüzyon başarılı olmuştu. Langdon öfkeden çok üzüntüyle Sienna beni kandırdı diye düşündü. Birlikte oldukları kısa süre içerisinde ondan çok hoşlanmıştı. Langdon, Sienna kadar zeki ve sıcak birinin Zobrist'in nüfus artışına bulduğu çılgın çözüme kendini nasıl bu kadar kaptırabildiğini bir türlü anlayamıyordu. Sienna ona çok büyük bir değişiklik olmazsa demişti, türümüzün sonunun çok yakın olduğunu sana tereddüt etmeden söyleyebilirim. Matematik yanılmaz. Langdon, Shakespeare'in oyununun broşürünü ve Sienna'nın şaşırtıcı derecede yüksek IQ'su ile ilgili gazete küpürlerini hatırlayarak, ''Peki ya Sienna hakkındaki makaleler?'' diye sordu. Amir hepsi gerçek dedi. En iyi kandırmacaları mümkün olduğu kadar gerçek dünyaya bağlı kalarak yaratılır. Etrafı düzenlemek için fazla vaktimiz yoktu. Elimizde sadece Sienna'nın bilgisayarı ve gerçek kişisel dosyaları vardı. Biz de onları kullandık. Bunları görmenizi amaçlamamıştık. Onun samimiyetinden şüphe duymaya başlamanız ihtimaline karşı yerleştirilmişlerdi. Langdon tabii bilgisayarı da dedi. Evet, o noktada kontrolü kaybettik. Sienna Sinski'nin TTD ekibinin daireyi bulacağını tahmin etmemişti. Bu yüzden askerler içeri girdiklerinde panikledi ve doğaçlama yapmak zorunda kaldı. Kandırmacayı canlı tutmak için sizi mopediyle oradan kaçırdı. Görev açığa çıktığında Vajenta'yı reddetmekten başka şansım yoktu. Ama o protokolü çiğneyip sizi takip etti. Langdon beni neredeyse öldürüyordu dedi amire. 500 salonunun çatısında Vajenta'nın tabancasını göğsüne nişan alışını anlattı. Sadece kısa bir an için canın yanacak ama bana başka seçenek bırakmadın. Sienna üzerine atlayıp onu parmaklıktan aşağı düşürmüş ve Vajenta ölmüştü. Amir Langdon'un anlattıkları karşısında içini çekti. Vajenta'nın sizi öldürmek istediğinden şüpheliyim. Tabancasında sadece kuru sıkı fişek vardı. O sırada tek amacı sizi kontrol altına almakmış. Büyük ihtimalle kuru sıkıyla sizi ateş ederse bir suikastçı olmadığını ve bir kandırmacanın içinde olduğunuzu size kanıtlayabileceğini düşünmüş. Amir bir süre düşündükten sonra devam etti. Sienna Vajenta'yı gerçekten öldürmeyi mi amaçlamıştı, yoksa vurulmanıza engel olmaya mı çalışıyordu bilemeyeceğim. Sienna Brooks'u zannettiğim kadar iyi tanımadığımı düşünmeye başladım. Langdon içinden ben de diye geçirdi. Yüzündeki şok ve pişmanlık ifadesini hatırlayınca Sienna'nın kirpi saçlı ajana yaptığı şeyin yanlışlıkla olmadığını hissetti. Langdon kendini son derece yalnız hissetti. Aşağıdaki dünyaya bakma isteğiyle pencere tarafına doğru döndü. Ama uçağın gövde duvarından başka bir şey göremedi. ''Buradan çıkmalıyım.'' Amir endişeli gözlerle Langdon'a bakarak ''İyi misiniz?'' diye sordu. Langdon ''Hayır'' diye karşılık verdi. ''Hiç değilim.'' Amir atlatacak diye düşündü. Sadece yeni öğrendiği gerçekleri hazmetmeye çalışıyor. Amerikalı profesör bir hortumla yerden alınmış, defalarca döndürüldükten sonra yabancı bir diyara fırlatılmış gibi görünüyordu. Şok olmuş ve aklı karışmıştı. Konsorsiyumun hedef aldığı kişiler şahit oldukları planlanmış olayların arkasındaki gerçeğin nadiren farkına varırlardı. Vardıkları zamanda amir yanlarında bulunarak buna şahit olmazdı. O gün Langdon'ın şaşkınlığını bizzat görerek hissettiği vicdan azabına ek olarak yaşanan krizin ezici sorumluluğunu hissederek bunalıyordu. Yanlış müşteriyi kabul ettim. Bertrand Zobrist. Yanlış insana güvendim. Sienna Brooks. Amir şimdi fırtınanın merkezine doğru uçuyordu. Tüm dünyaya büyük bir zarar verebilecek ölümcül bir salgının kaynağına gidiyordu. Bu işten sağ çıksa bile konsorsiyumun yıkımı atlatabileceğini sanmıyordu. Sonu gelmeyen sorular sorulacak ve suçlamalar yapılacaktı. Benim için son böyle mi olacaktı?
32. Ayrımın Sonu Sayfa 459